Erkam Radyomuzun ve Erkam Televizyonumuzun çok değerli izleyicileri ve dinleyicileri, Peygamber Efendimizin dünyayı teşriflerinin 1500. yılında Erkam Radyo olarak bizim de bir çorbada tuzumuz olsun kabilinden başlattığımız güzel bir program, Süleyman Çelebi Hazretleri'nin Vesilet-ü Necat adını verdiği Mevlid-i Şerif'i tekrar gündeme getirmek, onu sizlerle buluşturmak istiyoruz. Pek muhterem hocamız Profesör Doktor Mustafa Uzun.
Estağfurullah.
Onun izahları sadedinde şimdi Mevlid-i Şerif şerhine başlıyoruz. Zaten Merhaba Bahri'ne herhalde bir iki beyt kalmış idi.
Evet.
Orayı da isterseniz Mustafa'cığım okuyalım. Ondan sonra devam edelim dilerseniz.
Olur.
Bak, Merhaba ey padişahı dü cihan, senin için oldu kevn ile mekan. Ey cemali gün yüzü bedri münir, ey kamu düşmüşlere sen destgir.
Evet.
Herhalde bu beytte kalmıştık
bu
galiba.
Kaldı. Evet.
Buyurun.
Estağfurullah. Efendim Hazreti, ne diyelim ona, müellif yahut Süleyman Çelebi Hazretleri bu merhaba kısmını kendisi yazmamıştır ama yazmadığı rivayeti vardır ama Mevlid'e hani tabir caizse cuk oturuyor derler ya.
Evet.
Tam yerinde. Hem
Veladet Bahri'nden
evet,
sonra hoş geldin diyoruz.
Hoş geldin.
Misafire
evet,
biz merhaba demiyor
evet,
muyuz?
Evet.
Aynen onun gibi.
Aynen onun gibi ve burada da Efendimizin vasıflarını anlatıyor bize. Yani vasıflarını anlatırken bir kudumiye yapıyor. Bir de vasıflarını anlatırken onun hakkında bir herkesin anlayacağı açık seçik bir naat kaleme almış oluyor. Ve diyor ki ey cemali gün, gün gündüzün karşılığıdır ve güneşin karşılığı olarak da kullanılır. Ey cemali gün yüzü bedri münir. Bak, cemali yüzü gün gibi aydınlık ve dolunay gibi olan Resul diyor. Ey kamu düşmüşlere sen destgir. Şimdi birinci kısımda Efendimizin cemali Muhammedi olarak, yüzünün güzelliği olarak vasfedilen bir yön görüyoruz ki 1300 senedir bu konuda yazan çizen ilim adamı ve şairler 1300 senedir, 1500 senedir hatta şimdi efendim gelip yüzü bu kadar güzel kimse gelmemiştir. Bunu kastediyorlar ve o güzel yüz de etrafı ne yapıyor? Aydınlatıyor, nurlandırıyor. Bedri Münir demesinin sebebi de bu. Bu tarafında bir şey yok. Yani bir kıylukal yok. Ve onun yüzüne bakan aşıkların bütün gönlü, gözü, her tarafı nura nur olur. Yani bakmaktan bir haz duyar insanlar, şevk duyar. Fakat bu ikinci mısra daha önemli. Ey kamu düşmüşlere sen destgir diyor. Düşmüş ne demek? Düşmüş kelimesi bir yüksekten düşmek ve o düşme neticesinde sakatlanmak, rahatsızlanmak, hasta olmak manası var. Bir de düşkün dendiği zaman bir işe çok düşmüş olmayı kastedilir. Bir işin üzerine çok düşmüş, bu işine düşkündür manası. Bir de yapması gereken bir işi yapmadığı zaman da insan düşmüş oluyor. Yani vazifesini
tabii,
yapmadığı için
tabii, tabii,
düşmüş oluyor. Şimdi her ne hal ise, hangi cinsten düşmüş ise
düşsün
ama onların hepsine bir tek destgir var. Yani onların düşmüşlerin elini tutup kaldıracak olan kimdir o? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Dolayısıyla biz kıyamet gününde de, dünya hayatında da, evailde de, evahirde de, halde de, üç halde de hangi bakımdan düşmüş olursak, düşkün olursak Efendimizin elimizden tutması ve bizi ayağa kaldırması. Bu ey Şefii al-Müznibi'nin tekit ve tekrarıdır.
Evet, tekrar, doğru.
Yani aynı şekilde vurguluyor. Onun için bu yüz güzelliği ve yüz güzelliğinin, çünkü yüzü güzel olanın ruhu da güzel olur derler ya, içinde güzel olur derler ya.
Tabii ya, dolu testi dışına sızdırır ya.
Evet, neyi sızdırır? İçindeki
İnsanın
güzeli.
İnsanın anası içinde olur ama dışarıya da bir ipucu verir.
Verir. İşte onun için bütün şu ara ve ulema, Efendimizin bu yüz güzelliğinden hareketle onun şefii ümmet olduğunu, ki daha önce de geçtiydi, daha sonra da geçecek, doğduğu zaman ümmeti dedi diye ümmetini Allah-u Teala'dan istine dair bir kanaat vardır.
Miraç yolculuğunda da hep istediği ümmeti,
evet.
Ümmeti.
Ama yani bu doğduğunda bile ümmeti demiş. Hatta bir hikaye vardır, bilirsin. Kıyamet gününde Efendimiz, bütün ümmet toplanmış, kıyametin perişanlığı içinde ağlaşıp sızlaşarak hesaplarının görülmesini bekledikleri sırada, o perişanlık içinde birisi diyor ki, gidelim Hazreti Adem ceddimize halimizi arz edelim de bizi burada beklemek ve perişan olmaktan kurtarsın. Hazreti Adem'e müracaat ediyorlar. Hazreti Adem diyor ki, ben diyor vaktiyle cennetten çıkarken memnu meyve yediğim için benim de bir günahım vardır. Beni kim affedecek tabiri caizse, onun için ben size şefi olamam diyor. İşte ne olacak, Nuh'a gidin diyorlar. Hazreti Nuh'a gidiyor. O da diyor ki, efendime söyleyeyim, ben tufan zamanında oğlumu aldım, ümmetime de gelin filan dedim, onlara da kızdım, gelmediler. Benim de suçum vardı, benim size şeyim yok. Hazreti İsa'ya, Hazreti Musa'ya vesaire gidiyorlar. Hepsi Efendimiz Aleyhisselam'a gönderiyor. Ve Efendimiz Aleyhisselam da orada yine ümmeti diyerek secdeye kapanıyor. Allah-u Teala Hazretleri de meleklerini göndererek, ey Resulüm, sen ümmetini sana verdim, sana verdim ümmetini, ya, ey Habib. İşte o. Şimdi bunun etrafında böyle bir izahat, böyle bir şey geçiyor. Tabii bu halk muhayyilesinde Efendimiz'e biçilen rolü gösteriyor. Onun için biz dünyada da, ahirette de, halde de, istikbalde de Efendimiz'in bize destekir olacağını bilerek elimizden tutmasına imkan verecek pozisyonda
şimdi
olmalıyız.
Şimdi ben bir şey arz edeyim.
Estağfurullah, Savacı, buyurun.
Rahmetli Tahir Büyükkürkçü Hoca hastanede, Konya'da. Abdurrahman'a dedim ki, Abdurrahman, beni bir hocama götür. Bizim Tahir Akgürek'te Büyükşehir Belediye Başkanı. Ona dedim daha doğrusu. O da Abdurrahman'ı aradı. O zaman ben de grup başkan vekiliyim. Ve gerçekten de hoca efendi rahatsız, yoğun bakımda. Ve herkesi kabul etmemiş. Sağ olsun bizi kabul etme lütfunda bulundular.
Eyvallah.
Ama hoca efendi nur gibi. Bedri Münir var ya. Meclim, işte bu.
İşte aynı, o intikal ediyor
nur
işte.
Gibi işte. Zaten evet. Tuğrul Efendi bu Muhammed-i Nur'u açıklarken her Müslümanın yüzüne baktığın zaman iki alnının ortasında bir çevresine pozitif enerji veren bir nur,
evet,
var. İşte o Muhammed-i Nur'un yansımasıdır derdi.
Yabancılar bunu, batılılar ne diyorlar? Üçüncü göz.
Tuğrul Efendi öyle diyor.
Evet.
Ondan sonra vardık. Kehribar gibi tertemiz böyle. Elimi tuttu. Dedi ki, İrfan kuzum dedi, Rabbim ve efendim dedi, elini tutsun seni bırakmasın, emi dedi.
İnşallah. Bak, ne güzel dua.
Üç
ne
defa
güzel
böyle dua
yaptı. Ne güzel dua.
Sonra da dedi ki, bak Abdullah Bey'le Tayyip Bey'e de selam söyle, Rabbim ve efendim onların da elinden tutsun, hiç
ya
bırakmasın, emi dedi.
Evet.
Geldim, ben de ilettim o zaman. Sonra bir sene sonra gene Konya'dayken orada vefat etti. Sonra gittik yıkadık biz cenazesini. Bak şuna bakın ya. Bir nasip işi.
Evet.
Allah garip rahmet eylesin. Şimdi, bu Bedir Münir meselesi var ya. Bir defa Bedir meselesi. Ben bunun da anlatılmasından yanayım.
Buyurun.
Kainatın temeli de, insanın hılkatinin temeli de dört temel unsur üzerine, evet, bina edilmiş. Hava, su, ateş, toprak.
Toprak, evet.
Şimdi su ve toprak ve bunun bileşenleri, çamur, onun yetiştirdiği bitki, o bitkiyle beslenen hayvan, hepsi ve bizim bedenimiz, bunlar su ve toprağın karışımının, evet, neticesi. Öbürü de hava ile ateş, de aldığımız oksijen. Oksijen yanar, vücutta 36,5-37 derece
bir
ısıyı devam ettirir. Evet. Böylece ruh en kılcal damarlar vasıtasıyla vücuda sirayet ederek canlılık verir. Şimdi burada niye Bedri Münir yeryüzündeki nem oranı ile şey arasında, ay ışığı arasında doğru orantı var.
Evet.
Hatta şeyde de güneş siracen ve haca. hem ısı hem ışık veren bir kandil. Ama güneş, ay sadece kamera münira, ışık veren, aydınlık veren bir kandil. Evet. Şimdi dolayısıyla hilal ile başladığı andan itibaren hilal büyüdükçe yeryüzünde rutubet oranı artıyor.
Evet.
Rutubetin en yoğun olduğu an Bedir. Ondan bir gün öncesi, bir gün sonrası. 13, 14, 15.
15, evet.
Ondan sonra çekilmeye başladı mı rutubet de azalıyor. Gerçekten ben bunu gördüm. Hem Casablanca'da gördüm, hem Fransa'da gördüm. Orada bir şey var, katedral. Akşam bakıyorsun denizin ortasında, sabah çekiliyor. Bakıyorsun Karayolu'da gidiyorsun. Yani
evet.
Şeyde 1200 metre çekiliyor Casablanca'da.
Evet.
Bir günde. Şimdi dolayısıyla hilalden itibaren gittikçe denizler de yükseliyor. Yeryüzünde rutubet de arttığı için toprağa su veriyorsunuz. Toprak su verince toprak güçleniyor.
Güçleniyor tabii.
Toprak güçlendi mi?
Hayat buluyor yani.
Orada bitkiler de güçleniyor. O bitkilerle beslenen hayvanlar güçleniyor. Bu ister ot, et ister ot, ondan beslenen insan da güçlü oluyor.
Güçlü oluyor.
O yüzden diyor ki İbrahim Hakkı Hazretleri, ayın ilk döneminde diyor doğumlar çok olur. İkinci döneminde gittikçe çekildiği için rutubet ölümler çok olur.
Çok olur, evet.
Ayın ilk döneminde diyor hastalar çabuk iyi olur. İkinci döneminde geç iyi olur.
Biliyorsun doktorlar da ona göre ameliyat ederlerdi
tabii,
eskiden.
Tabii yapmıyorlar. İşte evet. İlk dönemindekilerin ağaçlar %100 tutar aşılar ama evet. İkinci döneminde zor tutar.
Evet.
Filan böyle kanın pıhtılaşması ilk döneminde 8 saniye ise ikinci döneminde 16 saniye çıkıyor.
Doğru.
Hatta ben bunu rahmetli Masar Özman hocamıza sordum.
Allah rahmet eylesin.
Kurabağ Hastanesi'nin başhekimi.
Başhekimi, evet.
Çok doğru dedi. Biz bazı günlerde dedi ameliyat yapmayız çünkü kanamayı durduramıyoruz.
Durduramıyoruz, dedi. Doğru.
Bu ilmende sabitlerdi.
Evet, evet.
Şimdi burada Bedir hali var ya, niye Bedir hali? Bak mehtap aşkları var.
Evet.
Mehtap canavarları var. İnsanoğlunun hayvani duygularının en güçlü olduğu günler bu üç gün.
Evet.
Mesela bu üç günde rahime düşen çocuklar ya eşkıya olur ya da pehlivan olur.
Evet.
Ama o üç günde yasaklanmış, uzak durun demiş.
Evet.
Şimdi bu üç gün içerisinde tabiatın getirdiği bu gücü kırarak hayvani duygularımızın esaretine girmemek için Peygamber Efendimiz Eyyam-ı Biz orucunu emretmiş.
Evet.
Beyaz günler orucu. Yani, üç gün.
Evet.
Ayın... O üç gün orucu tuttuğunuz zaman hayvani duyguların getirdiği o gücü kırarak bedende aklınızın, imanınızın, ilminizin iktidarı devam ediyor.
Devam ediyor.
O yüzden yani. Bedir-i Münir dediğimiz zaman işte o mehtap gününde sanki ayın bütün dünyayı aydınlatması gibi Peygamber Efendimizin yüzü de öylesine her yeri aydınlatıyor idi. Manasında.
Bakın şimdi bir şey hatırıma geldi. Bir şair diyor ki, gören aşık cemali ba kemalin, görmeyen aşık.
Ya.
Şimdi gören zaten bu nurdan hissedar olduğu için, hisseyab olduğu için aşık, tamam. Ama görmeyen, onlar da görsem diye aşık. Son şeyi daha kuvvetli bir, o gül ruhsara, o gül yüze, billahi hüdavendi cihan aşık.
Allah Allah.
Habibim diye buyuruyor ya Allah-u Teala Resul-i Ekrem Efendimiz'e. Dolayısıyla bu aşk da o Bedri Münir'den taban oluyorlar, evet. Eskiler. Aydınlanıyor, aksediyor vesaire. Şimdi dolayısıyla bu kavram, bu Bedri Münir kavramı sizin bahsettiğiniz gibi sadece şairlerde değil, bizim bütün eski kitaplarımızda Efendimiz'den bu tarafa çeşitli şekillerde izah edilmiştir. Ve bu izahlara dalınca da efendime söyleyeyim netice, yani böyle bir sohbete sığmayacağı için biz kısa keselim bunu. Yalnız şunu söyleyeyim, bir güzel şey var, beyit daha var. O da çok bana enteresan gelir. Diyor ki gün yüzünden utanıp ab-ı hayat.
Ya,
ab-ı hayat senin gün yüzünden utandığı için meskenin etti verayı zulümat.
Ya
karanlıkların ardına gizlendi. Neden? Çünkü sen varken lüzum yok diye. O yüzden gören de aşık, görmeyen de, bir de rüyasında görenler, değil mi, Efendimiz'i kendileri görmüş gibi oluyorlar. Dolayısıyla bu özellik Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin her yönden aşıklarını ne yapıyor? Çoğaltıyor. Şimdi devamında diyor ki, dest girisin kamu üftadenin. Üftade gene düşkün demek. Niye üftade? Sevgiden üstade, günahtan üftade, efendime söyleyeyim. Bakın, dest gir gene elinden tutucusun demek. Hem penahı bende vü azadenin. Bu ikinci mısra daha kuvvetli ve daha özellikli bir mısra. Ne diyor? Sen penah, penah sığınılacak yer demek, iltica edilecek kapı demek. Kabe'ye girince ne oluyorsun? Emin oluyorsun gibi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de dehalet edince, hani levhalar vardır, dahilek ya Resulallah diye güzel talih levhalar. Evet, yani sana sığındım ya Resulallah, bana imdad edecek olan tek sensin, sen yetişirsen benim halim daha iyi olur manasına. Penahı diyor, bende. Bende ne demek? O kapının
köleleri,
kölesi, bağlısı, hizmetçileri. Bu manada istediğiniz kelimeyle.
Azadeleri de hür olanlar.
Azadeleri de hür olanlar. Şu halde ister hür olsun, padişah olsun, şu olsun, bu olsun, isterse köle olsun. Burada bir zıddiyet var. En alttan.
Zaten işte üftade dediği o zaten.
Şimdi
köle de düşmüş,
evet,
işte.
Evet, köle de düşmüştür. Padişah da yükseğe düşmüştür.
Evet, evet.
Yani onun kendi kazandığı bir şey yok. Sülaleden geldiği için kazananlar da var şüphesiz, ama onun için dünya padişahlığından uhrevi padişahlık, gönül padişahlığı daha evladır.
Yavuz'un çok güzel bir şeysi var ya. Padişahı alem olmak kuru bir kavga imiş.
Kavga imiş, evet.
Bir müfide bende olmak cümleden âlâ imiş diyor yani.
Evet. Şimdi
bunu söyleyen ben söylesem, sen söylesen manası yok ama.
Evet.
Onu söyleyen Yavuz Sultan Selim olmaz.
Çünkü o insan padişahlığın da ne olduğunu biliyor. Tabii. Bendeliğin de o manada ne olduğunu biliyor. Yavuz Sultan Selim'in bu kulağında bir küpeli resmi vardır. Hakkında bazı yorumlar, farklı yorumlar vardır ama o onun köleliğinin işareti diye Hüsnü tevil etmişler. Kimin kölesi?
Allah-u
Teala'nın kölesi, Resulullah'ın kölesi. Onun için Efendimiz'e kim gelirse gelsin, ya Resulallah ben ettim, bana imdad et. Ya Resulallah bize imdad
tabii
kıl.
Şimdi burada bir şey var. Destgir çok önemli bir şey. Şimdi bizde merhamet ve şefkat, merhamet peygamberi. Şefkat peygamberi ayet-i kerimede
tabii,
de.
Tabii, aynen.
Lekat kânet lekum, lekat câekum min resul. Aleyhi ma anittum harisun aleyküm
bil müminine raufur rahim.
Raufur rahim olan bir peygamber. Ümmetine çok düşkün olan bir peygamber. Şimdi bu peygamber efendimizin bu destgirlik meselesi. Merhamet ve şefkat lafı belliyle olmuyor.
Olmuyor, evet.
Yiğitlik de olmuyor. Yiğit iş başında belli olur
değil mi? Belli olur tabii.
Siz bir düşeni elinden tutup kaldırmıyorsanız,
evet,
gördüğünüz bir karayı sarıp sarmalayıp tedavi etmiyorsanız, sizin merhametiniz, şefkatiniz nerede kaldı?
Evet.
Dolayısıyla merhamet ve şefkat hissi söylemişi değil, eylemişidir.
Eylemişidir.
Bu konuda da bizim için en önemli şey, ölçü
ve
örnek
rehber
Allah'ın Resulü'dür.
Allah'ın Resulü'dür.
Ya mesela giderken yolda, çok ben etkileniyorum, Medine-i Münevvere'de. Giderken bakıyor ki bir evin avlusunda zayıf bir deve, çok da zayıf,
evet,
sıska bir yavrusu var. Hemen diyor ki çevresine, bir dakika bekleyin, gidiyor kapıyı vuruyor, tak tak bir hanımefendi diyor, çıkıyor. Evet. Hanımefendi diyor, bak bu develeri çok aç bırakmışsınız, bunları besleyin diyor. Doyurun. Ama diyor sütünü de sağın ama diyor, hepsini sağmayın. Bak üçte birini de diyor yavruya saklayın. Aman ha sakın diyor, tırnaklarınızı kesin de diyor bak. Deveyi sağarken tırnaklarınız
memesini,
rencide eziyet etmesi. Ya şu merhamete bakın,
evet,
siz.
Bu şefkat,
hayvana bu merhamete bakın. Evet. Sonra yine bir hadisi kutsisinde gene şu anneyi görüyor musunuz? Bu anne nasıl çocuğuna şefkatle sarılıyor? İşte Allah'ın kullarına olan merhameti bu kadının çocuğuna olan şefkat ve merhametinden kat kat fazladır diyor.
Evet.
O yüzden bu şey destgir meselesi önemli. Ben de öyle diyorum bugün. Ya biz de gördüğümüz zaman bir düşeni tutup kaldırmamız lazım.
Lazım.
Yok, bir kanayan bir yara gördük, onu sarmamız lazım.
Ne diyor Akif? Kanayan ya, bir yara gördüm mü ya, yanar ta ciğerim.
Tabii ya.
Değil mi? Onu kaldırmak tabii için çifte yerim, tekme yerim. Adam aldırma da geç git diyemem, aldırırım.
Ya. Değil çiğnerim, mi? Çiğnenirim,
hakkı tutar kaldırırım. Demek ki bir yaralıyı yerden kaldırmak aynı zamanda hakkı tutup kaldırmak gibiymiş ki. Bir de düşün ki Resulullah'ı ve Allah-u Teala Hazretlerinin hakkını yerine getirmek, bizim üzerimizdeki hakkını, o Aliül Ala.
Tamam, biz de şimdi umuyoruz ki Resulullah düştüğümüz zaman yarın Sırat Köprüsü'nden,
evet,
ya da kulluğundan Cenab-ı, evet, Hakk'ın düştüğümüz zaman Rabbim gelsin bizim Peygamber Efendimiz elimizden tutsun.
Tutsun.
Şefaat, evet, etsin bize. Şeyin çok güzel bir şiiri var üstadın.
Hı.
O günkü perdeler kalkar, perdeler iner. Azrail'e hoş geldin diyebilmek de hüner dediği güzel,
evet,
bir şey var.
Evet, o kadar.
Zaten Merhaba Bahri'nde de marifet Peygamber Efendimiz'e hoş geldin diyebilmek.
Hoş geldin diyebilmek.
Onu hoşlukla, evet, karşılamak. Tabii. Ve hoşlukla da uğurlamak.
Şimdi şair buradan hemen bir başka beyte geçiyor. Ey gönüller derdinin dermanı sen. Ey gönlünde dert taşıyan. Bu gönül derdi insanın iç yükünü ifade ediyor. Şimdi bugün doktorlar diyorlar ya işte kafanıza bir şey takmayın, gönlünüze bir şey takmayın. Efendim arzularınızın peşinden koşmayın, olmadı diye üzülmeyin. Bu aslında nefsinin peşinden koşarak ona taşıyamayacağı yükü yüklemek manasına geliyor. Onun için de ne diyor? Ey gönüller derdinin dermanı sen. Bu derde bir tek derman vardır, o da sen. Yani sen derken de burada Allah ve Resulü'dür manasına. Çünkü onları birbirinden zaten biz,
tabii,
ayırmıyoruz. Allah'ın emrini, deva ediciliğini Efendimiz bize öğretiyor. Sonra devam ediyor. Ey yaratılmışların sultanı sen. Vezniyle okursak ey yaratılmışların sultanı sen. Burada bakın Efendimiz birden ne yapıyor? Yaratılmışların sultanı olmak. Onların hepsinin şefaatine almak. Allah-u Teala'nın en çok sevdiği varlık olmak. Merhameti en fazla olmak, haksızlık karşısında daima öne çıkmak, bütün bunlar sultanın işidir. Çünkü sultan önünde yapılan bir haksızlık olsa ne diyecek? Tamam, affettim diyecek. Bu kadar. Niye affettin? Sultan olduğu için. Orada bir güç, kuvvet var.
Ben burada bir şey de anlıyorum burada. Bu sultan meselesi Kur'an-ı Kerim'de de çok geçiyor.
Evet.
Siz Allah'ı bırakıp da başka bir sultan mı
arıyorsunuz?
Sultan
mı arıyorsunuz? Evet.
Sultan. O sultan
güç
nedir? Sultan esas gerek içimizde gerek dışımızdaki otoriteyi temsil eden irade.
Doğru.
Bu irade Allah olması lazım.
Tabii.
Peygamber Efendimiz olması lazım.
Olması lazım.
Bunun dışında heva ve hevesimiz bile o saltanat ele geçirirse o zaten ilah manasına geliyor,
evet,
zaten. Bizi Allah'ın ve Resulü'nün iradesinin dışında hiçbir irade yönlendirememeli.
Evet.
Dolayısıyla bu sultan dedi mi bir de ben böyle bir saltanatı anlıyorum.
Evet.
Ve ayet-i kerimelerdeki vurguyla söylenen bu saltanat da o.
Evet.
O yüzden hem bizim gönlümüzde hem yüreğimizde, aklımızda, beynimizde, davranışlarımızda tek etkili irade,
evet,
Allah'ın iradesi, Allah'ın ve Resulü'nün sünneti olacak. Evet. Bir de öyle yorumluyorum,
evet,
ben.
Şimdi bu sultanlık kavramı bizim bütün kültürümüzde ve edebiyatımızda gerçek manasıyla Allah-u Teala'ya ve onun ikinci derecede de Efendimiz'e aittir. Onun için Efendimiz gönüller sultanıdır. Allah-u Teala da alemlerin sultanı. Çünkü bütün alemi güç ve kuvvetiyle çekip çevirip tedbir eder. Şimdi biz gönüller sultanına kendimizi teslim ettiğimiz zaman ne oluruz? Bende oluruz. İşte onun için
ben bende Kur'an'ım eğer cihan darimdir Hazreti,
evet,
Pir.
Bir de Mehmet Akif de hani Dici çöllerinden Medine'ye şiirinde diyor ya.
Muhteşem bir şiir.
Efendim iradem olduğu gün
iradene ra.
Ra.
Ya.
Ondan sonra gözümde hiçbir şey kalmadı diyor.
Evet.
Şimdi bu iradeyi gösterebilmek. Bugün bizim için en mühim şey Efendimizin iradesine, Allah'ın ve Resulünün diyelim iradesine teslim olarak eyvallah demek. Yapamadığımız en büyük sıkıntı da bu zaten.
Burada isterseniz muhterem üstadım, sohbetimizin bugünkü bölümünü burada noktalayalım.
Eyvallah.
İnşallah bir başka Mevlid-i Şerif şerhinde kaldığımız yerden aynen
devam ederiz.
Değerli izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz, Mustafa Uzun hocamızla götürdüğümüz Mevlid-i Şerif sohbetleri programımızı burada noktalıyoruz. Bir başka programda buluşmak üzere hepinizi Allah'a emanet ediyoruz.
Eyvallah.
Kalın sağlıcakla.